Ayrım 30.
İsmet Paşa'nın Atatürk sonrası döneme imzasını attığına hiç kuşku yoktur. Kanımca 2. Dünya Savaşı'nın koşulları çerçevesinde yaptıklarından başka atılımlar yapması çok zordu. Zaten çok partili demokrasi ile 1950 yılından sonraki uygulamalar Demokrat Parti'nin sorumluluğunda gelişti. İsmet Paşa ve Atatürk konusunda Oktay Akbal şöyle yazıyor. Atatürk milli irade, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Garp medeniyetinin usullerini tatbik etmek lazımdır kanaatlerinde samimiydi. Bunları memleketimizde bir an evvel tatbik edecek, usul olarak kuracak, yerleştirecek bir ortamı arzu ediyordu, takip ediyordu. Benim kanaatim budur. Kendi hayatında ne dereceye kadar tatbik edebildiyse etti, arkasını bize bırakıp gitti. Konuşan İsmet İnönü'dür. Bir gazeteciye söylemişti bu sözleri. Aslında Akbal da bir ölçüde İlhan'ın görüşüne katılır. İnönü, Türk toplumunun bu doğal gelişmesini devrimler yoluyla hızla ilerlemesine üstün tuttu. Anlayış sorunu. Ben Atatürk değilim demişti bir kez. Zordur devrimcilik, işi oluna bırakmak, ben evrimciyim diye sorumdan kaçmak ise kolay. Oysa uygulama aşaması ile kurumsallaşma aşaması arasında bir köprü görevi yapan Demokrat Parti dönemi, en az İsmet Paşa dönemi kadar ilginç ve Türk devriminin değişik boyutlar almasından sorumludur. Örneğin daha iktidar öncesi 1949 yılında DP liderlerinden Celal Bayar laikliğe karşı hareketi başlatmıştı. 7. Kurumsallaşma aşaması ve Türk devrimi. Kurumsallaşma aşaması bir ideolojik dönemin son aşamasıdır. Bu aşamanın özelliği toplumun ideolojik, teknolojik, sınıfsal ve dış dünyasal öğelerin etkileşimiyle yepyeni bir dengeye ya da dengesizliğe erişmiş olmasıdır. Bir başka deyişle tepki biçimlenmesi aşamasında ortaya çıkan yeni ideoloji bu aşamada artık tümüyle toplumca benimsenmiş, kurulu düzenin egemen ideolojisinin niteliğini kazanmıştır. Fakat bu ideoloji tepki biçimlenmesi aşamasında ortaya çıkan biçimini önemli ölçüde yitirmiştir. Gerek iktidarı ele geçirme aşamasındaki değişiklikler, gerekse uygulama aşamasında yapılan uyarlamalar ortaya oldukça değişik bir ideoloji çıkartmıştır. Bunun en güzel örneği 1930'larda biçimlenen Kemalist ideoloji ile Atatürkçülüğün günümüzde aldığı nitelik arasındaki farktır. Uygulama aşamasında toplumda oluşan yeni sınıflar ve yeni ittifaklar çerçevesinde ortaya çıkan yeni etkileşimler, tepki biçimlenmesi aşamasındaki ideolojiyi önemli ölçüde değiştirmiştir. İşte kurumsallaşma aşaması bu değişikliğe uğramış ideoloji çerçevesinde toplumun yeni ve göreli bir denge ya da dengesizlik noktasına ulaşmasını belirler. Bu aşamanın en önemli özelliği toplumun yeni sınıflar arasındaki etkileşimlerle biçimlenmekte oluşudur. Siyasal iktidarla sınıflar arasındaki etkileşim yeni kurumların ortaya çıkmasına ve toplumun bu aşamada yeni bir örgütlenmeye gitmesine yol açar. Bu yeni kurumlar bir ölçüde toplumun çeşitli sınıflarının kendi aralarında ve siyasal iktidarla sınıfsal yapı arasındaki uzlaşmaları belirler. Sonuç göreli özelliği olan kurumların ortaya çıkışlarıdır. Özel kurumların kurulması ve bunlara işlerlik kazandırılması özellikle Huntington'ın işaret ettiği siyasal bozulmanın önlenmesi için gereklidir. Çünkü Huntington'ın da işaret ettiği gibi toplumsal ve siyasal hareketlilik ve seferberlik özellikle kentleşme devrim sonrası kurulan yapılarla zorlanmakta ve yozlaştırılmaktadır. Sistemdeki bu yozlaşma ancak toplumsal ve siyasal seferberliği dengeleyebilecek olan siyasal partilere karşı özerk fakat topluma karşı sorumlu kurumların işlerlik kazanmasıyla önlenebilir. Böylece gelişmekte olan toplumların tarihten gelen iç çatışmalarını dengeleyecek mekanizmalar kurulmuş olur. Bu mekanizmalar olmadan toplumun iç etkileşimini sürdürmesi hemen hemen olanaksızdır. Çünkü bu tür toplumlar gelişmiş teknoloji ülkelerinin sahip oldukları geleneklere sahip bulunmadıklarından çeşitli gruplar ve sınıflar arasındaki çıkar çatışmaları toplumun kendi iç dinamiğine bağlı olan etkileşim düzeyini bir iç savaşa döndürebilir. İşte kurumsallaşma aşamasındaki göreli bağımsız ya da özel kurumların görevi bunu önlemek, toplumun farklı ve çatışan çıkarlara sahip kesimlerini belli bir etkileşim düzeyini sürdürmeye alıştırmaktır. Yargı erkinin başta geldiği bu tür kurumlar, yaygın ve güçlü olduğu oranda toplumsal etkileşim, bir toplumun iç savaşa girmeden yaşayabileceği en düşük etkileşim düzeyini sürdürebilir. Türk devrimi açısından özellikle 1960 sonrası değişiklikler kurumsallaşma aşamasını belirleyen yıllardır. 27 Mayıs eyleminin tarihsel anlamı çağdaşlaşmaya yardımcı olan özel kuruluşları çatışmayı dengeleyici bir biçimde topluma mal etmesinde yatar. 8. Birbirini izleyen ideolojik dönemler. Her ideolojik dönem kendinden önceki döneme göre değişme, kendinden sonraki döneme göre de kuruluş dönemi olarak nitelik taşır. Bir başka deyişle her ideolojik dönem kendinden önceki döneme bir tepki olarak ortaya çıkar. Tepki biçimlenmesi, iktidarı ele geçirme, uygulama ve kurumsallaşma aşamalarından sonra ömrünü bitirir ve yeni bir ideolojik dönemin başlangıcı için temel oluşturur. Her ideolojik dönem, dört temel değişkenimiz olan ideoloji, teknoloji, sınıfsal yapı ve dış dünya bakımından birbirlerinden farklı nitelikler taşır. Bir dönemin simgesi ideolojide belirlenir. Her yeni dönem bir yeni ideoloji çevresinde örgütlenmiş olarak ortaya çıkar. Bir ideolojik dönemin kapanışını ve yeni bir ideolojik dönemin başlangıcını belirleyen aşama, kuruluş döneminin son aşaması olan kurumsallaşmadır. Bir ideolojik dönemin kurumsallaşma aşaması en azından şu 5 özelliği taşır. 1. Dış dünya ve toplumun dış dünya ile ilişkileri değişmiş ve yeni bir aşamaya ulaşmıştır. 2. Toplumun sınıfsal dengesi değişmiş, sınıfsal gelişmeler ve sınıfsal ittifaklar açısından yeni durumlar ortaya çıkmıştır. 3. Dönemin egemen olan ideolojisi gerek dış dünyadan sızan öteki ideolojiler, gerekse toplumun kendi tarihinden gelen ideolojiler ile etkileşime girmiş ve ortaya yeni bileşimlerin tohumları çıkmıştır. 4. Toplumun teknolojik düzeyi değişmiştir. Ekonomik olarak yeni bir düzen gelişmiş, bu düzen kendi atılımları ve özellikleriyle birlikte kendi darboğazlarını da yaratmıştır. Sonuç olarak kendisine karşı tepki biçimlenecek bir düzen yerleşmiştir. İşte bu 5 özellik bir arada yeni bir ideolojik dönemin başlamasına yol açar. Bu yeni dönemin önderliği toplumdaki sınıfsal gelişmeler ve bu gelişmelerin ortaya koyduğu yeni ittifaklarla belirlenecektir. Konuya Türk devrimi açısından baktığımızda bu 5 noktada Cumhuriyet'in kuruluş yıllarıyla günümüz Türkiye'si arasında çok önemli farklar ortaya çıktığını görüyoruz. Kuruluş ve değişme dönemlerinin birbirlerini izlemeleri ve Türk devrimi. Her ideolojik dönem kurumsallaşma aşamasından sonra yeni bir ideolojik döneme yol açar. Bu nedenle de her kuruluş dönemi bir değişme döneminin ön koşuludur. Buna karşılık her değişme dönemi de kendinden sonra gelecek değişme dönemine göre kuruluş dönemi niteliğini alır. Türk devriminin bu çerçeve içinde kesintisiz nitelik taşıdığı açıktır. Bu sorun Atatürk ilkeleri ya da Kemalizm denilen ideolojik bütünle toplumsal, ekonomik, siyasal gerçek arasındaki ilişkinin kurulmasıdır. Kemalizm açısından tepki biçimlenmesi aşaması ile kurumsallaşma aşaması arasındaki farklara baktığımızda şu noktaları görüyoruz. 1. Sınıfsal açıdan kapitalizm öncesi karmaşık bir sınıfsal yapıdan çağdaş batı toplumlarında görülen işçi, sermaye, köylü ve küçük burjuva sınıflarından oluşan modern yapıya geçilmiştir. 2. Teknolojik bakımdan endüstri öncesi yapıdan dışa bağımlı endüstri aşamasına geçilmiştir. 3. İdeolojik bakımdan tepki biçimlenmesi aşamasında ortaya çıkan Kemalist ideolojinin tam bağımsızlık ve batılılık ilkeleri teknolojik değişmelerin de sonunda karşılıklı bağımlılık yerine batıya bağımlılık biçimini almıştır. Altı ok içindeki devletçilik ve halkçılık ilkeleri özel girişimin desteklenmesi ilkesinin niteliğini almışlardır. Laiklik devletin dinsel etkilerden arınması yerine herkesin din ilkelerine göre siyasal propaganda yapma özgürlüğü olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Cumhuriyetçilik ilkesi demokratiklik ilkesine dönmüştür. Milliyetçilik ilkesi ise bir siyasal akım tarafından otoriter bir rejim özleminin temeli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Devrimcilik ilkesi de toplumu daha ileriye götürmek yerine ya mevcut düzenin sürdürülmesine yönelik durağan bir nitelik kazanmış ya da ilkesiz ve amaçsız bir cinayet salgınına dönüşmüştür. Aslında sınıfsal gelişmelere bağlı olarak Cumhuriyeti kuranlardan farklı düşüncelerin ortaya çıkması çok doğaldır. Doğal olmayan şiddettir. Görüldüğü gibi bu ilkeler içinde Kemalizmin özgün niteliklerine tek uygun gelişme Cumhuriyetçilik ilkesinin demokratiklik haline dönüşmesidir. Ne yazık ki o da şiddet eylemleri dolayısıyla normal işlevini yapamaz duruma gelmiştir. Üstelik geri kalmışlık da aşılamamıştır. 4. Dünya açısından kurumsallaşma aşamasındaki yani günümüzdeki dünya 1920'lerin dünyasından çok farklıdır. Rusya'da Sovyet rejimi yerleşmiş, dünya bir büyük savaş daha geçirmiş, Çin bir büyük güç olarak ortaya çıkmış, Amerika Batı dünyasının lideri olmuştur. Komşularımız açısından da başta İran olmak üzere büyük değişiklikler görülmektedir. Arap ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmışlar, Türkiye'den farklı bloklar içinde yer almışlardır. Ayrıca son derece önemli olan bir nokta, özellikle 1960 yılından sonra hızlanan bir süreçle eski sömürge ve yarı sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmış olmalarıdır. Bunların oluşturdukları gruplar, dünyanın siyasal dengesinde önemli roller oynamaya başlamışlardır. Böylece Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandığı bağımsızlık savaşından yaklaşık 40 yıl sonra, dünyanın öteki ezilen ülkeleri de kimi zaman barışçı yollarla, kimi zaman da kurtuluş savaşlarıyla bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Bu çerçeve içinde Türkiye'de olup bitenlerin de etkisiyle Atatürkçülük ya da Kemalizm denen ideoloji hem çıkış noktasındaki niteliklerinden hem de asıl ağırlık verdiği ilkelerden önemli ölçüde farklılaştırıldı. Bu farklılaştırmanın en önemli nedenlerinden biri Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurucusu olarak farklı görüşteki kişilerce bile yasallıklarının, meşruluklarının simgesi olarak benimsenmiş bulunmasıdır. Bir başka deyişle Türkiye'de Atatürk devrimlerinden geriye dönüşler bile Atatürkçülük adı altında yapılmaktadır. Pek doğal olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni devleti kurarken çeşitli aşamalarda uyguladığı taktik ve stratejiler zaman içinde farklıdır. İşte bir takım yorumcular bundan yararlanarak işin özünü örtbas edip biçimlere sığınarak sözde Atatürkçü bir tutumla sürekli bir biçimde Türk devrimini çağdaş çizgisinden, özellikle tam bağımsızlık ilkesinden saptırmaya çalışmışlardır. Kemalizmin yorumunda temel ideolojinin gözden kaçırılmaması gerekir. Bu açıdan aşağıdaki satırlar oldukça aydınlatıcı bir yaklaşımı belirler. Bir bilim adamının bile fikir değişimi içinde yaşamaması olağandır. Yeni bulgular yeni fikirlere yol açar. Bir eylem adamı haydi haydi böyledir. Atatürk bir eylem adamıydı. Padişahçılık da işe başladı. Bu alandaki sözlerini ele alarak Atatürk'e padişahçı diyebilir miyiz? Ya da Atatürk yabancı sermayeyi Türkiye için gerekli görmüş diye Atatürkçülüğü kökü dışarıda kapitalizm ideolojisiyle eş anlamlı sayabilir miyiz? Yaşadığı sürede Atatürk'ün birbiriyle çelişir görünen sözleri elbette vardır. Dinamik mantığı bir yana bırakılarak Aristocu yaklaşımla Atatürkçülük yapmak veya Atatürkçülüğe karşı çıkmak benzer iki yanılgıdır. Türk devriminin kuruluş dönemi, kurumsallaşma aşamasının sonlarına erişmiş gözükmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi bu aşama yeni bir ideolojik dönemin, gelişme döneminin tepki biçimlenmesi aşamasıyla çakışma durumundadır. Çünkü kurumsallaşma aşamasının en önemli niteliği artık kendisine tepki gösterebilecek bir düzenin yerleşmiş olmasıdır. 9. Türk devriminin değişme dönemi. Kuruluş dönemi kendisini tamamlarken değişme dönemi filiz vermektedir. Bu filizler kuruluş döneminde gelişen ve kurumsallaşan ideolojiden büyük ölçüde etkilenirler. Fakat teknolojisi, sınıf yapısı ve içinde bulunduğu dünyası değişen bir toplumda ideolojinin aynı kalması kesinlikle beklenemez. Aslında bu gerçeği en iyi bilen kişi bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisidir. Gerek herhangi bir doktriner modeli kendi modeli olarak benimsemediğini söylemesi, gerekse eyleminin doğrudan doğruya kendi özgün düşüncelerinin bir ürünü olduğunu belirtmesi ve biz bize benzeriz anlayışıyla Atatürk kendisinden sonra izlenecek katı bir ideolojik miras bırakmamıştır. Böyle bir miras bırakmak isteyenlerin hemen hepsinin sonu tam tersine uygulamalara yol açmıştır. Fransa'da Napolyon sonrası 1. ve 2. Restorasyon dönemleri, Sovyetler Birliği'nde Stalin'in dogmalarının ölümünden sonra yatsınması, Çin'de Mao'nun hem de ölümünden sonra da yaşamak için aldığı bütün önlemlere karşın belki de bunlardan dolayı yanlışlanması bu konudaki klasik örneklerdendir. Belki de bu konudaki öngörüsünün ve sezgilerinin ürünü olarak Atatürk, yalnız yaşamı sırasındaki uygulamalarını serbestçe yapmak için değil, aynı zamanda geleceği de temel ilkeleri çerçevesindeki uygulamaları açık bırakmak amacıyla katı bir doktrincilikten kaçınmıştır. Çünkü onun tam bağımsızlık ve batılılık olarak iki aşamalı ideolojik bütünün ardında akılcılık yatıyordu. Akılcılık ise belli zamanda ve belli mekanda geliştirilmiş çözüm ilkelerinin her an her yerde geçerli olmayacağının bilincini kaçınılmaz olarak içeriyordu. Bu nedenle Atatürk'ün en çekindiği olayın düşünce sisteminin dondurulması olduğu anlaşılıyor. Nutuk ve işlevi. Atatürk'ün bizzat kendisinin üreterek bizlere bıraktığı tek ideolojik belge nutuktur. Nutuk hem tarihe mal olmuş bir belgedir hem de tarihi yorumlar. Nutuk, Atatürk'ün bir yandan yaptığı inanılmaz savaşı anlatan, bir yandan da düşmanla, Osmanlı'yla ve kendisinden ayrılan arkadaşlarıyla hesaplaşmasını kapsayan bir belgedir. Nutuğun ideolojik niteliği aslında söyleniş amacında yatmaktadır. Atatürk nutuğu niçin söylemiştir sorusuna yanıt olarak verilebilecek bulguları dört grupta toplamak olanağı vardır. 1. Tarihe kendi eyleminin tarihsel yorumu için ışık tutmak. 2. Geçmişte ve o gün kendisine ve eylemine inanmayanlara karşı başarısının öyküsünü, haklılığının kanıtlarını ortaya sunmak. 3. Bağımsızlık savaşı ile başlayan, cumhuriyetin ilanından geçen ve yeni bir devletin kurulmasıyla son bulan eylemin bütünlüğünü belirtmek. 4. Kurulan yeni devleti, onu benimsememiş olan kişilere karşı korumak. Söylevden öğrendiğimiz en önemli devrimci strateji, bir büyük liderin gerektiğinde herkesle ittifak edeceği fakat başarıya ulaştıktan sonra kendisiyle birlikte olmayanları acımasızca sahneden sileceğidir. Nutuk, başlı başına bir ideolojiyi de içermekte fakat bunu tümüyle sıcak eylemin öyküsü içinde aktardığından dogmatik bir nitelik göstermemektedir. Bin yazarın bir romancı ustalığı ile verildiğine değindiği Nutuk, gerçekten de bir edebi ustalıkla hazırlanmış bir doktrin kitabıdır. Bu konuda Tütengil şöyle diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli hayatı hitam bulmuş farz edilen büyük bir milletin istikbalini nasıl kazandığını ve ilim ve fendin en son esaslarına müstenit, milli ve asri bir devleti nasıl kurduğunu ifadeye çalıştığı büyük nutuk, ulusal bağımsızlık savaşlarının vazgeçilmez bir öğreti kitabıdır. Dogmatizme karşı akılcılık. Mustafa Kemal Atatürk, düşünce sisteminin uygulanmasından, yani kendi yaptıklarından çıktığını söylerken, zamanı ve mekana göre değişmesi gereken pratik çözümlerin dondurulmasının dogmatizme yol açacağını biliyordu. Dogmalar biçimine dönüşen çözüm önerilerinin ise değişen koşulların zorlamasıyla günün birinde yatsınacağının hiç kuşkusuz farkındaydı. Bu nedenle Cumhuriyeti gençliğe emanet ediyordu. Bir başka deyişle tam bağımsızlık ve batılılık ilkelerinin somuta dönmüş pratik esaslarına değil bir toplum kesimine bel bağlamıştı. Pek doğal olarak akılcı yaklaşımını simgeleyen şu sözleri kendi ideolojisi içinde doğrudan doğruya geçerlidir. Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve ilerlemelerini zamanla takip eylemek şarttır. 1000-2000 sene evvelki düsturları, şu kadar 1000 sene evvelki düsturları, şu kadar 1000 sene sonra bugün aynen tatbikata kalkışmak, ilim ve fennin içinde bulunmak elbette değildir. İşte değişen koşullarda ortaya çıkan yeni çözüm önerileri de Atatürk'ün akılcılığına koşut olarak yeni biçimlenmeler gösterir. Bunun örneklerinden biri Atatürk'ün partisi CHP'nin Kemalizmin formüle edilişinden yaklaşık 40 yıl sonra kabul ettiği yeni programdır. Programın tümünde gözlenen Kemalizmi günümüze getirme çabası, girişte belirtilen Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol bir siyasal partidir ifadesiyle başlıyor. Daha sonra geleneksel 6 okun çağdaş yorumlarına ek olarak getirilen 6 kural ile sürüyor. Özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü, halkın kendini yönetmesi biçiminde konulan bu kurallara dikkatle bakıldığında Kemalist özün günümüz Türkiye'sine göre yorumundan başka bir nitelik taşımadıkları anlaşılır. Fakat toplum gerek tarihten gerekse çağdaş dış dünyadan soyutlanamayacağı için ortaya çıkan yeni filizlerin bir bölümü köklerini tarihin derinliklerine, bir bölümü de başka ülkelerdeki deneylerde ararlar. Bu yeni filizlerin hangilerinin değişme döneminde egemen olacağını belirleyen koşullar, toplumun sınıfsal yapısına, teknolojisine ve dış dünya ile olan ilişkilerine bağlıdır. Bu üç öğeye bağımlı olarak belirlenecek yeni ideoloji, egemen nitelik kazandıktan sonra toplumda öteki ideolojilerle de etkileşim içinde dönecek ve değişme döneminde toplumu bilinçlendirici işlevini yerine getirecektir. Yeni Atatürkçülük, Neo-Kemalizm. Yeni dönemde de Kemalist ideolojinin tarihten gelen dinsel ve ulusal öğelerle çağdaş dünyadan gelen kapitalist ve sosyalist öğeler tarafından etkilenen batılı bir çizgide sürmesi beklenir. Yalnız bu sürme biçimsel açıdan daha belirgin olacak, içerik açısından ise hiç kuşkusuz değişen toplum koşulları değişik ideolojik öğeleri ortaya çıkaracaktır. Hangi adı altında olursa olsun 1980 Türkiye'sinde 1930 Türkiye'sinin pratik çözümlerini uygulamak olanaklı değildir. Kemalist ideoloji yeni dönemde nasıl bir nitelik kazanacaktır? Bu sorunun yanıtını hiç kuşkusuz üç öğemiz, sınıfsal yapı, teknoloji ve dış dünya belirleyecek ve ancak tarih olaylara tanıklık edecektir. Yalnız burada şu olasılıklar değerlendirilebilir. Türkiye'deki teknoloji ilerlediği oranda sınıfsal yapı da çeşitlilik kazanacak, bu durumda gelişen ekonomiye koşut olarak yeni Atatürkçülük ya da neo-Kemalizm daha özgürlükçü, daha adil, halk katılımına daha çok yer veren bir sistemin ideolojisi olacaktır. Yine gelişen teknolojiye koşut olarak Batı dünyası ile yaklaşma arttıkça Batı'nın özgürlükçü yaklaşımı da dış dünyanın etkileri açısından yeni dönemin özgürlükçü eğilimini pekiştirecektir. Bu değişme ve gelişmelere ters düşen, mevcut yapıyı daha geriye götürecek, özgürlükleri kısıtlayacak ve sınırlayacak, sosyal azaleti bozacak, yüksek bir iç ve dış sömürüye yol açacak bir düzen için yeni Atatürkçü ya da neo-Kemalist bir ideolojinin kullanılması pek olanaklı gözükmemektedir. Çünkü bu durumda toplumsal özgürlüklerin ve halk katılımının altında yatan toplumsal farklılaşmanın nedeni olan ekonomik ve teknolojik ilerlemeyi durdurmak gerekir. Bu ise yalnız Kemalizme değil, en başta akla, mantığa, tarihe ve bilime aykırı olur. Ayrıca yine belirtmek gerekir ki Atatürk'ün batılılık ilkesi uyarınca Batı ile birlikte olduğumuz sürece böyle bir dönüş dış dünya açısından da olanaklı değildir. Nitekim Tarık Zafer Tuna'ya günümüzü çözümlediği bir bildirisinde birbirinden farklı düşüncelerin Atatürkçülük şemsiyesi altında toplandığına işaret ederek sonuç olarak şunu diyorum ki bugün Atatürkçülük yok, Atatürkçülükler var diyor. Bugün bu olasılıkları Türkiye'nin jeopolitik yeriyle birlikte değerlendirdiğimizde ortaya çıkan sonuç, Türkiye'deki değişme döneminin Akdeniz potasında yüzyıllardan beri eriyen insanoğlunun getirdiği çözümlerin bir bileşimi ve mutlaka kuruluş döneminden daha ileride bir yanı olacağıdır. Geleceğe ilişkin beklentilerimi bir yabancı antropoloğun gözüyle pekiştirmek istiyorum. Türkiye'nin bugün karşılanmakta olduğu sorunlar elbette geçmişte üstesinden gelinenler kadar büyük değildir. Dahası başarısızlıklarından değil başarılarından kaynaklanmaktadır. Kurucusu olan Atatürk'ün izinde Türkiye, akılcı, insancıl çözümlemelerini kuşkusuz bulacaktır. Tam anlamıyla uygar bir Atatürk'ün anladığı anlamda uluslararası ve kültürler arası uygarlık düzeyine ulaşmış olarak. Kitabın sonu.